Merhaba diyet guruları. Bu bölümde ne yaparsak yapalım kendisinden vazgeçemediğimiz, irademizi buyruğu altına almış olan toksik ilişkimiz şekerden bahsedeceğim. Bir yazıda şekerlerle ilgili güzel bir başlığa rastladım. Şöyle diyor. Kimsenin ihtiyacı olmayan ama herkesin tüketmek için can attığı yiyecek. O kadar doğru ki. Şöyle devam ediyor yazı. Görünüşe göre başka hiçbir madde şeker kadar insanlığa bu kadar az fayda sağlamak için dünya topraklarında bu kadar çok yer kaplamıyor. Gerçekten de şekerin kendisi bizim için elzem bir besin öğesi değil. Yani yaşamak için şekerin kendisini tüketmek zorunda değiliz. Bize bir vitamin gibi, bir mineral gibi, bir biyoaktif bileşik gibi böyle bir faydası da yok. Hatta boş kalori olarak da isimlendiriliyor artık çoğu çalışmada. Ama çıldırıyoruz değil mi tatlı yemek için? İşte çayını şekersiz içemeyenler, kolasız duramayanlar, Müjgan'la Aytenli Mecnun'lu tatlılar için kapılarda kuyruk olanlar, iyi bir San Sebastian cheesecake için Beşiktaş'ın yolunu tutanlar falan. İşte yetmemiş, en güzel anlarımızı da hep şeker ve tatlıyla ilişkilendirmişiz. Çok ilginç ki. İşte çocuklarımızı, sevdiklerimizi çok şekersin, tatlısın diye seviyoruz. Balımlıyoruz mesela. Yeni evlenenlerin ilk tatiline değil mi? Balayı diyoruz falan. İşte İngilizce'de sevgili anlamında da kullanılabilen sweetheart kelimesi var. Şeker herhalde tüm kültürlerde iyiyi, hazı, güzeli çağrıştıran bir kelime olarak kendisine yer buluyor ve yine çok ilginç ki dünyada herhalde şekerin kabul görmediği bir kültürde yok. Kendisine dünyada inanılmaz sağlam bir yer edilmiş durumda. Şekerin benim için de özel bir yeri var. Babam şeker fabrikasında çalışıyordu, oradan emekli. Memur da orada ve uzun yıllar boyunca şeker fabrikasının lojmanında yaşadık. Burada şunu da söylemem gerekir herhalde. Bizim gibi sıradan insanlar için yaşanabilecek en güzel yerlerden birisi devlet lojmanlarıdır. Çok güzel günlerdi gerçekten. Yani şeker üretmenin bir sezonu vardı mesela. Fabrikanın önünde kilometrelerce uzunlukta şeker pancarıklı traktör kuyrukları olurdu. Bizim için çok olağan bir şeydi bu. Sezonda fabrika sürekli çalışırdı ve böyle uğultulu bir ses gelirdi fabrikadan eve. Sürekli bir duman tüterdi bacalardan fabrikaya bakınca. Böyle kötü de bir koku yayardı şeker işlenirken. O koku hala böyle burnumdadır. Böyle sabaha karşı özellikle uyurken çok net hissederdim. Öyle hatırlıyorum. Ve tabii bir de bizim böyle fabrikaya girme ayrıcalığımız da olurdu yani. Böyle o dev kazanları falan görünce şok olduğumu hala çok net hatırlıyorum. Şöyle bir ayrıcalık da tanıyordu bizi. Tabii şekerci mi baban senin diyenlere, yani evet diyecek cesaretim doğal olarak buradan gelmekte. Evet, böyle bir takım şakalardan, mizahşörlüklerden sonra biraz şekerin tarihinden bahsetmek istiyorum. Şeker ne kadar kendisi iyi, güzeli ve tatlıyı bize çağrıştırsa da aslında şekerin tarihi oldukça kanlı. Ama önce şunu söylemem gerekir ki şeker her zaman hayatımızda değildi. Bildiğimiz anlamdaki şeker kamışından elde edilen beyaz şeker bir zamanlar keşfedilmemişti diyelim. Ve şeker yokken alemlerin kralı baldı arkadaşlar. Hatta 26 bin yıl öncesine kadar giden kaya resimlerinde, işlemelerde, eski Mısır'dan tablolarda, eski Hint toplumlarından elde edilen kanıtlarda tatlılık kaynağı olarak bal tasvir edilir. İşte Homeros'un Odisesi'nde, Lucretius'un notlarında böyle bala yapılan atıflar vardır. Yine İncil'de de öyle. Hatta İncil'de diyor ki işte Rab İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardığında onları süt ve bal akan diyarlara götürdü gibi böyle bir tasvir var. Yine eski ahitte bala çok sayıda gönderme var. Söz gelimi vaat edilmiş topraklar işte bu mübarek süt ve baldan ileri geliyor. Yine bal eski Mısır'da ve klasik Yunanistan'da tanrılara bir övgü olarak sunulurdu. Hinduizm'de de yine önemli bir yeri vardır. Birçok eski toplumun bal kullandığı biliniyor. İşte balla ilgili bazı ritüellere sahip toplumlar. İşte yeni doğmuş bir çocuğun dudaklarına böyle bir damla bir bal sürmek. İşte Yahudi bir çocuğun okuldaki ilk gününde bala batırılmış bir parça elma ve ballı kek verilmesi gibi. İşte Yahudi yeni yılında bunlar servis edildiğinde iyi talihin habercisi olarak da kendine yer bulmuş. Yine antik Çin'de, İslam dünyasında da bal kendisine bir yer edinmişti. Hatta ilaç olarak dahi kullanılıyordu. Şeker M.Ö. 8000 yılı civarlarında Yeni Gine'ye özgü bir yiyecek olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar burada bu şeker kamışlarını kemirerek, ısırarak şekerin tatlı tadını almaya çalışıyorlar. 2000 yıl sonra kadar gemiler yoluyla şeker Hindistan'a ihraç ediliyor. Ülkeleri gezmeye başlıyor ve bildiğimiz anlamda böyle o kamışlardan rafine edilmiş ilk kimyasal şeker diyebileceğimiz şeker de Hindistan'da ortaya çıkıyor. Devamında şeker ayrıcalıklı zümrelerin tüketimine sunulan bir baharat oluyor. Çünkü nadir bulunan ve çok pahalı bir yiyecek. statü göstergesi haline geliyor. Kraliyet ailelerinin, aristokratların tüketimini sunuluyor. İşte insanlar statülerini, önemlerini göstermek için şeker bulundurmaya başlıyorlar evlerinde. Hatta Venedik'te 1 pound şekerin fiyatı 28 poundluk peynirin fiyatına denk geliyormuş. Yani inanılmaz pahalı bir yiyecek o dönemde. Hatta bu statü göstergesi öyle bir şova dönüşmüş ki 1040 yılı civarlarında Mısır'a gelen bir ziyaretçi burada sultanın şekerden yapılmış bir ağaç içeren bir teşir için 73 ton şeker kullandığını bildirmiş. Tabii o zaman ne kadar doğru ölçüden ne yaptılar tam bilemiyorum ama yine Osmanlı da bu işe bulaşanlardan. 1582'de İstanbul'da bir Osmanlı şenliğinde bir sünnet düğünü için, hatta padişahın oğlunun sünnet düğünü için olması lazım, İşte yüzlerce şeker maketi yapılmış. Umalım ki bu maketlerin şeklinin sünnetle bir ilgisi olmasın. Tabii şekerin böyle yayılım göstermesi o dönemde denizlerin keşfinin ve Avrupa topluluklarının, Portekiz'in, İspanya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın, devamında Amerika'nın bir koloniler oluşturup şekeri işlemesiyle de çok büyük bir yayılım ve çok önemli bir ticaret hacmi oluşturmaya başlıyor. Hatta şekerin tarihi neden kanlı dedik dersek, işte bu pazarı gören, pastayı gören devletler şekerin işlenmesi ve tarlalarda şeker yetiştirilmesi için Afrikalılardan milyonlarca köle ülkelerine getirmeye başlıyorlar ve bunları köleleri olarak kullanıyorlar. 1570'lerde her yıl yaklaşık 2000 Afrikalı Amerika'ya taşınıyor. Bu 1600'lere geldiğimizde yılda 7000'e, 1660'larda 18000'e yükseliyor. Bu arada taşınıyor derken insanlar göç etmiyor yani, zorla. Ticaret aracı haline gelip gemilere doldurulup Amerika'ya gönderiliyorlar. Ve bunlar oralarda şeker yetiştirmek için Brezilya'ya, Karayiplere, Jamaika'ya, Barbados Adası'na yerleştirilmeye başlanıyor. 1789 Fransız devriminden sonra Fransız sömürge adalarında da şeker köleleri ayaklanıyor tabii ki. Düzen bozuluyor ve şeker üretim bölgeleri değişiyor. Böyle olunca Fransız şeker endüstrisi çok büyük bir darbe alıyor ve Napolyon'un emriyle Fransızlar alternatif şeker üretim kaynaklarına yöneliyorlar. Ki bu da şeker pancarından şeker üretmeli sonuçlanıyor. Ancak 1747'de pancardan şeker kristalleri üretmeye başaran Alman bilim adamı Margraf oluyor ve bunun öğrencilerinden biri olan Karl Eschert, Prusya kralına desteğiyle büyük ölçeklerde şeker üretmeyi başarıyor. İşte bu başarı Fransa'nın yeni şeker kaynaklarına yönelme çabasıyla da birleştirince çok büyük bir etki oluşturuyor ve İngiliz şeker endüstrisini bile devirebileceği umuduyla şeker üretimine yön veriliyor. Yani bu köle ayaklanmaları Amerika'daki şeker endüstrisini de büyük ölçüde vuruyor. Yani 264 bin tonluk zirve şeker üretimi 6 bin tona kadar düşüyor. Amerikan şeker endüstrisi de bunu üretimde modernleşmeyle aşmaya çalışıyor ve başarıyor da 1900'e gelindiğinde tekrardan 302 bin ton şeker üretir hale geliyorlar. İşte bu köle ayaklanmaları, işte yeni üretim çabaları falan köleliğin yasaklanmasıyla tabii sonuçlanıyor. Ancak Avrupa'da ve Amerika'da kölelik her ne kadar yasaklanmış olsa da hepimiz biliyoruz ki Avrupa ve Amerikalıların bu çeşit uygulamaları yani kendi konfor alanlarında geçerlidir. Şeker yetiştiricileri için farklı türden çözümler, hatta tüm artık endüstri için farklı türden çözümler geliştirilmeye başlandı ki yeni bir ithal insan gücü biçimi olan sözleşmeli emeğe döndü olaylar. Bu emeğin yeni kaynağı da Afrika değil Hindistan'dı. Bu sözleşmeli emek anlaşmaları sonucunda da yaklaşık 1,5 milyon Hintli işçi şeker üretimi için bu adalara taşınmaya başlanıyor. Tabii ne olursa olsun üretim şekli nasıl değiştiyse değişsin, değişmeyen tek şey var ki o da artan şeker üretimi ve tüketimi oluyor. Tahıl gevrekleri, içecekler, şekerlemeler, dondurmalar gibi şekerli ürünleri üretmek de depolamak da kolaylaşıyor. Bu diyetsel değişimleri paralel olarak kronik hastalıklarda da artış görülünce 1950'lerde iki farklı görüş ortaya çıkıyor. Birisi bu hastalıkların kaynağının işte bu eklenti şekerlerden kaynaklandığını iddia ediyor. Diğer görüş ise doymuş yağ ve kolesterolden. Biz bugün çok da belli olduğu üzere şeker hipotezinin üzerinde duracağız. Bu noktada bir tık şekerin kimyasından bahsedelim. Şekerler oligosakkaritler, polisakkaritler ve posa ile beraber karbonhidrat sınıfında yer alan maddeler. Ama bizim şeker veya basit şeker dediğimiz grup monosakkaritler ve disakkaritlerin oluşturduğu grup. Monosakkaritler Yunanca'da tek, bir, yalnız anlamlarına geliyor. Sakkarit ise şeker demek. Yani tek şeker gibi bir anlamı var bu kelimenin. Monosakkarit vücudumuz için sindirim ve emilim süreçlerinde en basit formunu ifade ediyor şekerin. Yani vücudumuz bunları işlemek için, monosakkaritleri işlemek için daha ufak bir bileşiğe parçalamazlar. Direkt monosakkaridi emip vücudumuzun metabolizmasına sokarlar. Bu monosakkarit dediğimiz şekerler glukoz, fruktoz ve galaktozu kapsıyor. Bunların birleşip birbiriyle yaptığı ikili bileşikler var. Bu da iki şeker anlamına gelen disakkaritler yani. Bunlar da hem monolar hem disakkaritler şekerler, basit şeker olarak ifade edilen grup. Glukoz ve fruktoz birleşince mesela süktoz dediğimiz yani sofra şekeri dediğimiz grup. Glukoz ve galaktoz birleşince laktoz, süt şekeri dediğimiz grup. Glukoz ve glukoz birleşince de maltoz dediğimiz şeker oluşuyor. Bu tanımlara çok takılmamıza gerek yok ama aslında bizi daha çok ilgilendiren kısmı besin etiketlerinde gördüğümüz şekerler. Bunlar da total şeker veya toplam şeker, eklenti şeker ve serbest şeker olarak sınıflandırılabiliyor. Çünkü şekerlerin tatlılık vermek haricinde de görevleri var besin endüstrisinde. Bunlar gıdaları korumak, işte viskozite, doku, gövde veya renk vermek gibi özelliklerle besinlere eklenebiliyorlar. Toplam şeker dediğimiz şey veya total şeker dediğimiz şey, besin etiketlerinde tüketicileri yiyecek ve içeceklerin toplam şeker içeriği hakkında bilgilendirmek için kullanılan tanım. Yani şeker alımının en kapsamlı ölçüsünü sağlayan ifade. Yani kaynağından bağımsız olarak o gıdanın içerisinde yer alan tüm şekerleri ifade ediyor bize. Serbest şeker veya eklenti şeker ise şu demek, besinin doğal olarak yapısında bulunmayan, teknolojik veya organoleptik bazı sebeplerle besine eklenen şekerleri ifade ediyor. Yani bunlar esmer şeker olabilir, mısır şurubu olabilir, dekstroz, fruktoz, glukoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu olabilir, bal olabilir, laktoz olabilir, malt şurubu olabilir, sükroz olabilir. Birçok farklı şeker grubunu içerirken besinin yapısında doğal olarak bulunan, yani besinin kendisinde bulunan mesela meyve şekeri, işte süt şekeri veya meyve suyunun kendi içindeki şekeri kapsamaz. Dışarıdan sonradan eklenen şekeri kapsarlar. Ve sağlık için riskli olduğu düşünen şeker grubunun aslında birçok çalışmada ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ifade edilen kısmı budur. Yani dikkat etmemiz gereken şey eklenti şekerlerdir. Besin etiketleriyle ilgili olarak bilmemiz gereken bir iki tanım daha var. Bunlar özellikle bizim marketlerde besin seçerken karşımıza çıkan ve dikkat etmemiz gereken tanımlar. Bizim mevzuatımıza göre mesela besinlerin üzerinde şöyle bir ifade yer alabilir. Düşük veya az şekerli. Şimdi bu şunu ifade ediyor. 100 gram katı gıdadaki şeker miktarının 5 gramdan fazla, 100 mililitre sıvı gıdadaki şeker miktarının 2,5 gramdan fazla olmaması anlamına geliyor. Şekersiz ibaresi ise 100 gram katı veya 100 mililitre sıvı gıdadaki şeker miktarının 0,5 gramdan fazla olmamasını ifade ediyor. İlave şeker içermez veya şeker ilavesiz ifadesi ise gıdadaki herhangi bir mono veya disakkaritin veya tatlandırma özelliği için ilave edilen başka bir gıda şekerinin bulunmamasını ifade ediyor. Eğer gıdada doğal olarak şeker bulunabiliyorsa besin etiketine doğal olarak şeker içerir ifadesine yer verilebiliyor. Peki neden? Yani neden bu terimleri bilmemiz lazım veya şeker tüketimine dikkat etmemiz lazım? Şimdi bununla ilgili ilk gözlemler aslında 1907'den itibaren ortaya çıkıyor. Bu yılda Hindistan'da görevli bir İngiliz doktor olan Sir Richard Charles, Bengal Hintlileri arasında tipik diyabetin hızla arttığına dair bir gözlem yapıyor. Ancak o bölgedeki fakir halkta böyle bir durumun daha seyrek olduğunu görüyor ve bunu da işte bu statü göstergesi olarak tüketilen şeker tüketimine bağlıyor. Yine aynı yıl bir sempozyumda başka ülkelerden bir araya gelen hekimler de benzer gözlemlerde bulunuyorlar. Yine New York'ta diyabetteki 10 kat artışın işte bu rafine şeker alımıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. İş böyle olunca bugün şeker tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor. Özellikle bu eklenti şeker tüketiminin günlük enerji ihtiyacımızın %5'inden veya onundan az olmasını söyleyen kuruluşlar var. Yani şundan da bahsetmesem olmayacak arkadaşlar. Yani şu kısımda bahsettiğim çalışmaların tarihleri 1907 ile 1935 arasında değişiyor. Yani bu Amerika'nın, Avrupa'nın bilimsel bilgiyi üreten yerler olmasının demek ki bir sebebi var. Yani gelenek olmuş artık onlar için. Bu özenmemiz gereken bir batı geleneği. Her ne kadar şeker bu yönleriyle dikkat çekmiş olsa da bizim için asıl bombayı gerçek aşkta tanışmamız sonrasında yaptı. İşte bu gerçek aşkta yüksek fruktozlu mısır şurubu. Hayatımıza giren çok özel bir şeker. Yüksek fruktozlu mısır şurubu aslında Mısır'daki nişastanın enzimatik bir yolla indirgenmesi sonucunda elde ediliyor. 1920'lerde Japonya'da ortaya çıksa da 1970'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri pazarında kendisine çok önemli bir yer ediliyor ki. Yani Amerika'nın dünyanın en büyük mısır üreticisi olduğunu düşünürsek ilginç bir sonuç değil aslında. Hatta 1990'ların sonunda Amerika'da satılan içeceklerin %40'ı yüksek fruktozlu mısır şurubuyla tatlandırılmış hale geliyor. Artan mısır şurubu tüketimi obezitenin sebebi olabileceği görüşü yerleşiyor. Ki burada sebebi olabilecek şey bu mısır şurubunun içine yer alan yüksek fruktoz miktarları. Obezitenin yanında insülin direnci, kan basıncının artışı, kan yağlarının artışı, karaciğer yağlanması, metabolik sendrom gibi birçok farklı sıkıntılı durumla fruktoz ve mısır şurubu ilişkilendirilir hale geliyor. Her ne kadar durum böyle olsa da fruktoz bugün dünyada en yaygın olarak kullandırılan tatlandırıcı şeker. Peki fruktoz neden zararlı? Bana göre fruktozun bu kadar zararlı olmasının ilk sebebi çok kolay tüketilebiliyor olması. Ne demek istiyorum? Yani mesela diyelim ki çayınızı şekerli içiyorsunuz. Yani attığınız iki şeker. Günde biz içiyoruz yani kaç bardak şeker içiyoruz. Çay içiyoruz pardon. Buradan gelecek önemli miktarda bir şeker var. Veya işe geldiniz veya üniversite işte kantinde arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. İşte bu toz kahvelerden bir şekerli kahve içtiniz. İşte öğle yemeğinde kola gazoz meyve suyu içtiniz. Bu düzen böyle devam edince günlük 100 gram kadar şeker tüketmek aslında bizim için çocuk oyuncağı haline geliyor. Ve biz biliyoruz ki bir besin öğesini ne kadar fazla tüketirseniz o besin öğesinin yararlı olduğunu bilsek bile yurdumuz için ters etkiler ortaya koyabiliyor. Tabii fruktozun neden zararlı olduğu ile ilgili birçok metabolizma çalışması da yürütülmüş ama bunların ayrıntısına şu anda çok girmek istemiyorum. Sadece şunları özet geçeyim. Fruktoz çok daha kolay bir şekilde yağ olarak depolanabiliyor. İşlenmesinde herhangi bir sınır yok yani. Ne kadar alırsanız o kadar işlenip yağ çevrilebiliyor. Bizim kan şekliyle ilişkili metabolik yollarda olumsuz sinyaller oluşturabilecek bazı metabolikler oluşturabiliyor vücudumuzda. Yine ağırlık kazanımından bağımsız olarak karaciğer yağlanmasında artışa sebep olabiliyor. Bununla beraber hücrelerimizde, organellerimizde disfonksiyonlara, strese, oksidatif strese, inflamasyona, bağırsak mikrobiyotumuzun bozulmasına gibi birçok farklı olumsuz durumla ilişkilendirilmiş durumda. Yani birçok etki mekanizması var fruktozun zararlı olmasıyla ilgili. Yine bazı çalışmalarda mesela yüksek fruktozlu mısır şurubunun tümör büyümesini dahi uyarabileceği gösterilmiş. Anksiyeteyi, depresyonu tetikleyebileceği gösterilmiş. Tabii bir de bu sadece belki fruktozla da ilişkili olmayabilir. Onu da söylemek lazım. Genellikle çünkü fruktozlu diyetler daha kalitesiz diyetler oldukları için fruktozla beraber diğer zararlı besin öğelerinin alımını da arttırmış oluyoruz fruktozu fazla tüketiyorsak. Ve sonuç olarak da dediğimiz gibi yüksek fruktoz tüketimi özellikle fruktoz içeren bu şekerli içecekler, kola, gazoz, fanta çocuklar için, adolesanlar için, kronik hastalıklar için, başta obezite olmak üzere tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer yağlanması için en önemli risk faktörlerinden birisini oluşturuyor. Şekerlerin bağımlılık yapıcı özellikleri olduğuna dair çalışmalar da var öte taraftan. Yani dopamin 2 reseptörlerini özellikle downregüle ederek şeker aşermesini arttırabileceği, şekere bağımlılık hali geliştirebileceği söyleniyor çalışmalar tarafından. Hatta böyle işte bağımlılık çalışmalarında bir sigara veya kokaine kıyasla şeker tüketimini seçen sonuçlar olduğunu gösteren veriler de var. Şeker tüketimini azaltmak böyle bir moda haline gelince devletler de buna yönelik politikalar geliştirmeye başlıyorlar. Bu politikalardan birisi de tabii ki bir devlet aklı olarak hemen şekerli içeceklerin vergilendirilmesi oluyor. Bu aslında 1920'lerden beri yapılan bir uygulama ve gerçekten de şekerli içecek ve besin tüketimini azaltabileceğine dair veriler var. Yani biraz ters mantık gibi duruyor ama olay şu hani şekerli besinler çok ucuzlar. Biz bunlara vergi koyarak bunların fiyatlarını daha sağlıklı olan besinlere yaklaşalım. Aradaki uçurumu kapatalım. Ve kişiler sağlıklı olanı tercih etsinler. Yani burada keşke sağlıklı olanın fiyatını azaltabilecek politikalar geliştirmek üstünde durulsa. Ama tabii bir de öte taraftan bizim ülkemizde böyle bir politika ne kadar faydalı olur vergiye olan bağışıklığımızı düşününce emin değilim. Tabii burada şuna da açıklık getirmek lazım. Şimdi işte fruktoz zararlı, şeker zararlı falan deyince insanlar hemen şöyle diyor. Ya işte meyvede de fruktoz var. O zaman meyve de yemeyelim. Sağlıklı, şeker yok falan filan. Ama aslında meyvelerdeki fruktoz içeriği çok düşük ve emilimi daha sınırlı. Çünkü meyvede biliyorsunuz posa var. Emilimi yavaşlatabiliyor. Fruktozun etkilerine karşı koyabilecek posanın yanında bu sebzelerde, pardon, meyvelerde antioksidanlar ve flavonoller var. Yani gerçekten de meyveyi içeren düşük fruktozlu bir diyet, meyve içermeyen düşük fruktozlu bir diyete göre daha fazla fayda sağlayabiliyor. Bununla beraber yüksek konsantrasyonlarda fruktoz içeren meyve suyu alımı Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre sınırlandırılmalı. Çünkü meyve suyu çocuklarda artan obezite riskiyle ilişkili, ki burada işin içine glisemik indeks ve yük kavramı da giriyor. Çünkü bir bardak meyve suyu elde etmek için belki normalde atıyorum bir elma yiyeceksiniz ama birkaç elmayı birden sıkıp içmeniz gerekiyor. Bu da olayın seyrini değiştiriyor tabii ki. Tabii bir de kendimiz sıkmakta bunun fayda var. Çünkü hazır meyve sularının içerisinde katkı maddeleri olabiliyor, koruyucu olabiliyor. Nasıl paketlendi falan da önemli derken bambaşka değişkenleri göz önünde bulundurmamız gerekebiliyor. Peki hoca, şimdi ben kendim yapsam tatlılarımı mesela, fruktoz koymasam da bal koysam içine veya agave şurubu koysam veya daha az şekerli diye bitter çikolata mı tercih etsem acaba diyenler için şundan da bahsedelim. Bu bazı diyetisyen arkadaşların beni biraz gücendirdiği bir konu. Çünkü şekerler diyetinizde önemli bir miktarda tüketildiklerinde fruktoz şurubundan da gelseler, baldan da gelseler, agave şurubundan da gelseler benzer zararlı etkileri gösterirler. Çünkü bunların hepsi fruktoz ve glukozdan oluşan benzer kompozisyonlara sahip. Emilim süreçleri benzer, metabolizmaları benzer. Çünkü temelde aynı şeker bunlar. Yani fruktoz ve glukoz, bu sükroz oldu, sofra şekeri oldu. Yine işte yüksek fruktozlu mısır şekeri benzer miktarda tüketilse de bunların hepsi sağlık çıktılarında benzer etkileri yaparlar. Yani fazla tüketmemek önemli olan. Tabii tatlıya bal eklemenin pişirince oluşan zararlı kimyasallar açısından da farklı bir boyutu var. Ama metabolik etkileri fazla tüketimde aynı olacaktır. Yine agave şurubunun da çok yüksek bir orandası şuruptan şuruba değişebilmekle beraber zaten fruktozdur. Yani böyle alternatiflere yönelmek de çok mantıklı durmuyor. Ama bununla beraber tabii balda böyle bazı polifenoller de olabiliyor. Veya agave şurubundaki fruktoolisakkaritlerin işte bağırsaklarımız için faydalı avantajlı yönleri de olabiliyor. Ama her kapı şu yola çıkıyor ki ipin ucunu kaçırmamak lazım. Yani çünkü bunlar hakkında yorum yapmak çok zor. Bildiğimiz en net şey fazla tüketiminin zararlı olacağı. Piyasada çok fazla çeşitli ürün var ve hepsinin şeker miktarı farklı. Pekmez için de bu böyle yani. İçeriğinin çoğunluğu glukoz, fruktoz veya sükroz. Ama genel mantık bu işte. Koy vermeden tüketeceğiz yani. Açıklığa kavuşturmamız gereken bir noktada aslında fazla tüketiminin zararlı olduğunun üstünde hep duruyoruz. Ama biraz şeker savunması da yapmamız gerekir. Çünkü şeker bu şekilde bizim için bir zehir değil yani. Vücudumuz şeker üstünden çalışır, glukoz üstünden çalışır. Vücudumuzdaki enerji metabolizması, dolaşımımızdaki başta şeker olan glukoz üstünden yürür. Yani tıpta da hastalıklarda da birçok şekerden faydalanılıyor. Yani en basitinden bu şeker yapıları bizim DNA'mızın içinde yer alıyor. İşte malnütrisyon tedavilerinde, dehidratasyon tedavilerinde, diyaride yani bu şekerler, glukozlar kullanılabiliyor. Yani şekeri diyetinizde azaltmak ve çıkarmak başka, karbonhidratı diyetinizden çıkarmak ve azaltmak başkadır. Diyetisyenlerin de size tavsiye ettiği şey yeterli ve çeşitli miktarda karbonhidratı diyetinizde bulundurmanızdır. Tamamen diyetinizden karbonhidratı kesmeniz değildir. Veya gebelere yapılan şeker yüklemesine de durum benzer yani. 2 kutu kola kadar bir şeker tüketmeye denk. Burada fayda zarar iyi düşünmek lazım. Yani kendim ve çocuğum için bir şeker hastalığı riskimi almalıyım? Yoksa bu şeker yüklemesini mi yaptırmayayım? Yani bu zehir değil sonuçta. Birçok anne eminim ki yani suçluluk hissetmeden gebeliği boyunca işte aşerdiği anlar oluyordur. Canın istediği koy verdiği anlar oluyordur. Yüksek miktarda tatlılı öğünler, şekerli öğünler tüketiyordur. Velhasıl kelam özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu ve fruktoz olmak üzere eklenti şekerler ilk sırada obezite olmakla beraber birçok kronik hastalık için önemli bir diyetsel risk faktörü. Bu artık su geçirmez bir gerçek. Yüzlerce, binlerce çalışmada önümüze sunulan bir kanıt. Bizim yapmamız gereken şey besin etiketlerini okuyup, eklenti şekerleri göz atıp, diyetteki şeker miktarımızı azaltmaya çalışmak, diyetimizdeki çeşitliliği arttırmak ve en optimal diyeti tüketmeye çalışmak olacaktır. Her bölümün sonunda neredeyse vardığımız bulgu gibi. Tabii şekerin vücudumuzdaki etkilerini değiştirebilecek birçok genetik, epigenetik, fetal programlanma veya mikrobiyota gibi düzenleyici başka faktörler de var. Bunların etkilerini de anlamaya başladıkça şekerin diyetimizdeki yerini tamamen edinmiş olacağız. Sizler de eğer diyetinizdeki şeker tüketimini azaltmak istiyorsanız, ki hepimizin faydasına olacak bir yaklaşım bu, çayınızdan şekeri kesmekle, şekersiz kahve tüketmekle, tatlı porsiyonlarını küçültmekle işe başlayabilirsiniz. Her ne kadar artık bir klişe haline gelmiş olsa da bu tür yaklaşımlar, daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi, ufak ama etkili yaklaşımlardır. Deneyip irade göstermemiz gerekiyor. Demesi kolay, yapması zor diyeceksiniz. Haklısınız. Ama çabalayıp da yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyet kurulu.